geldiniz. SGT FM'deyiz. Hülyalı günlerde buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail, yönetmen masasında Cihat bizimle. Ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da şehirleşmeyi, şehir kurulurken nelere dikkat edildiğini, şehirlerin büyümesi, yaşaması için nelere dikkat edildiğini konuşalım. Küçük ya da büyük, belki en büyüğe, başkente doğru giderken bu yapılanmanın nasıl değiştiğinden biraz bahsedelim istedik. Bir kere şehir tanımı Osmanlı'da şimdi bizim bildiğimiz gibi bir şehir tanımı mıdır?
Şehir yani medeniyetin alametidir. Medeniyet biliyorsunuz kelime itibariyle şehirleşme demektir. Medine Arapça şehir demek. Medeniyet şehirleşme. Bunun Avrupa dillerindeki karşılığı da aynıdır. Civitas şehir demektir Latince. Sivilizasyon şehirleşme yani medenileşme demek. Tabii kelime artık bundan müstakil olmuş ama menşe itibariyle şehirleşme. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Göçebeler, şehirliler. Burada yerleşik hayatı geçenler. Burada kastedilen manaya köylüler de girer. Yani bir köyde yerleşen, belli bir yeri vatan edinenler de girer. Ama şehrin teknik bir manası vardır. Teknik manası ise şudur. Köyden ayıran kısmı şudur. Şehir içinde çarşısı olan, mabedi olan ve hükümet vazifelisi olan kimseye...
Köyde yok mudur?
Köyde yoktur.
Hayır. Çarşı.
Hayır, köyde çarşı olmaz. Köyde mabet olmayabilir. Olur da olmaz da. Her köyde mabet olmaz. Ve orada bir hükümet vazifelisi yoktur. Yani bir hükümet memuru, bir jandarma böyle bir şey yoktur. Köyü şehirden ayıran budur. Şimdiki köyleri düşünce insanlar belki onlara çok zor geliyor olabilir ama yine şimdi bile köylerde çarşı yoktur. Şimdi bile köylerin küçük köylerde şimdi var ama eskiden mabet yoktu, cami yoktu veya kilise yoktu. Ermeni, Rum köyleri için söylüyorum. Ve köylük yerlerde bir jandarma, polis veya tarafı hükümetten tayin edilmiş birisi yoktu. Diyeceksin muhtar var.
Evet.
Muhtar hükümetin temsilcisi değildir. Halk ile hükümet arasında vasıta olarak tayin edilmiş kimsedir. Biliyorsun muhtar adı üstüne ihtiyardan gelir. Halkın seçtiği bir kimsedir. Valiyi halk seçmez, kaymakamı halk seçmez.
Atama yoluyla gelmiyor.
Evet. Ve muhtar köyde devleti temsil eden kimse değildir. Muhtar devlet nezdinde köyü temsil eden kimsedir. Bunu iyi anlamak lazım. Zaten muhtarlık kurulmanın maksadı da oydu. Eskiden Osmanlılar zamanında tabii köylük yerler daha fazlaydı. Şehir daha azdı. Bu köylük yerleri şehirle temsil etmek için bir kimseye ihtiyaç var. Bunlar ayanlardır. Bu ayanlar oranın ileri gelenleridir. Ve bu ileri gelenler halkı hükümete karşı temsil ederlerdi. Her köyde eğer imam varsa imam halkı temsil eder. İmam yoksa ayan denilen kişiler. Sultan Mahmut devrinde muhtarlık teşkilatı kuruldu. Yani köylü okuma yazma bilmez, şehre gitmemiştir, hükümet ahvalini bilmez. Bir işlerinden birini seçsinler, biz onunla muhatap
bir
olalım.
Bir temsilci olsun ve bize köylünün, köyün derdini anlatsın.
Evet, anlatsın. Veya köylüye göndereceğimiz haberler, bilgiler onun vasıtasıyla köylülere ulaştırılsın diye tayin edilmiş bir kimse, seçilmiş bir kimse. Dolayısıyla şimdi şehrin tarifi ortaya çıktı. Şehir devlet tarafından, hükümet tarafından bir temsilci gönderilen, bu hakimdir, vali veya kaymakamdır veya müdürdür, her neyse olan bir yerdir. Ve çarşısı pazarı olması lazım. Nüfus mühim değildir. Yani çok küçük şehirler de olabilir, büyük şehirler de olabilir. Osmanlılar'da zaten büyük şehir nerede olacak devir itibariyle? Avrupa'da bile büyük şehir yoktur. İstanbul'un bile nüfusu 500 bin ile 1 milyon arasına gitmiş gelmiştir. Bütün mülhakatıyla, yani etrafındaki köyleriyle. Suriçi daha azdır.
En son
1 milyonu bulmuştur. 1 milyonu bulmuştur. O da Rumeli macirleriyle. Balkan Savaşı sırasında 1 milyonlu nüfusu bulmuştur. 500 bin, 600 bin civarındadır. O bile İstanbul için bir risk ve endişe kaynağıdır. Çünkü eski şehircilik telakkisinde bir şehrin hane sayısı 5 bini, nüfusu 50 bini geçmemelidir. Eğer bir şehrin hane sayısı 5 bini veya nüfusu 50 bini geçerse orada emniyet, inzibat sağlanması zorlaşır. Sari hastalıklarla mücadele etme imkanı zorlaşır.
Bir sınır olarak dönemin şartlarına uygun bir sınır belirlenmiş.
Evet. Bu umumiyetle 50 bin zaten şehirler 50 binliktir. Bulunduğu coğrafya itibariyle öyledir. Mümkün mertebede bunu geçmeyecek şekilde şehirler vardır. Yani nüfus öyledir ki bir şehire yoğunlaşma olmaz. Şehirler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Geçim kaynakları aynıdır. Hı hı. Şimdiki gibi bir şehire siz yüzlerce binlerce fabrika kurarsanız o şehrin ister istemez nüfusu artacaktır. Hı hı. Eski devirlerde şehirlerin nüfusları fazla olanları vardır ama bu tabii şartlarladır. Liman vardır orada veya arazi daha münbittir. Bundan dolayı daha onun dışında Tibya, Halep gibi, Şam gibi Lübnan gibi, Beyrut gibi ticaret merkezidir. Ticaret yolları üzerinde. Onun için nüfusu fazladır.
Kendiliğinden mi kurulur bu şehirler? Bu sınır kendiliğinden mi belirir? Yoksa devlete gibi kurulan bir, şehirler var mı?
Var tabii. Şehirlerin bir kısmı çok eski yerleşim merkezleridir. İnsanlık tarihi kadar eskidir şehirleşme. Hatta efsanelerde geçer. Hazreti Nuh tufandan sonra yeryüzüne evlatları dağılıyor. Önce 7 arkasından 40 tane şehir kuruluyor. Hatta bazı tarih kitapları bu şehirlerin isimlerini bile sayar. Eski şehirler. Yani insanların bir ihtiyacıdır şehir. Kurulur. Ama daha ziyade şehirler göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeye karar veren kimseler tarafından kurulmaktadır.
Biraz da coğrafi şartların izin verdiği tabii, en uygun yerlere kurulmuş.
Tabii. Öyle rastgele yere evet. Şehir kurulmaz. Biz buraya bir şehir kurmaya karar verdik denmez. Bir kere şehir olması için orada mutlaka bir su kaynağının olması lazımdır. Bu şehrin mutlaka yol güzergahlarına yakın veya yolluk güzergahının üzerinde yani ulaşılması kolay olması lazım. Bu şehrin iklim bakımından müsait olması lazım. Dağın tepesinde şehir olmaz veya çölün ortasında şehir olmaz. Arkası umumiyetle dağa verilir. Bir şehrin ki şehirlerin çoğu zaten dağ yamaçlarında kurulur. Ziraat arazilerine zarar vermemesi lazım. Müdafasının da kolay olması lazım. Onun için tekrar ediyorum şehirler umumiyetle dağ yamaçlarında kurulur. Çünkü dağ yamacındaki şehirlerin alınması fethedilmesi zordur. Ve kuşatıldığı zaman düşmanı rahatça görür ve kendisini
Gelen
savunabilir.
Gelen tehlikeyi yukarıda evet. olduğu için daha rahat görür.
Dikkat edin Anadolu'da da başka yerlerde de şehirler hep dağ yamacındadır. Ama ovalarda bulunan şehirler var. Bunlar sonradan kurulan şehirlerdir. Artık harp şartlarının değiştiği.
Tesis edilmesiyle. Evet. Evet.
Şimdi devlet tarafından kurulan şehirler de var. Mesela Osmanlı hükümeti zamanında belli mesafeler arasında belli yerlerde şehir ve kasabalar kurulması istenmiş.
Bu yol güzergahındakiler
değil
mi?
Umumiyette yol güzergahlarıdır. Aralarında bir konaklık mesafe yaklaşık 30-35 kilometre vardır. 30-35 kilometre, en fazla 100 kilometre arayla bir şehrin kurulması. Burada şehir dediğim, bugün makale şehirdi, kasaba da kastediliyor.
Küçük bir yerleşim evet. birimi olmak evet. zorunda değil
Şehir
mi?
Dediğimiz zaman bugünkü şehirleri düşünün ve kasabalara düşünün. Hı-hı. İlçe merkezlerini düşünün. Bu ikisi şehirdir. Şehir tarifine bu ikisi girer.
Köy olmayan yer diye.
Köy olmayan yer. Evet. Köy olmayan yere şehir derler. Bunlar en az bir konak mesafededir. Yani bir şehirden çıkan yürüyerek öbür şehre vardığında akşam oluyor.
İhtiyaçlarını giderebilecek, konaklayacak, evet. yiyecek, içecek, uyuyacak.
Etraftaki köyler bu şehirlere bağlanıyor. Dolayısıyla en uzak köyün şehre mesafesi yarım günlük yoldur. Bu ne demektir? Bu köylü sabah erkenden kalkar, yarım günlük yolu yürüyerek şehre gelir, şehirdeki ihtiyaçlarını görür ve tekrar köyüne döndüğünde akşamleyin dönmüş olur. Böyle bir mantık vardır. Dolayısıyla her köyün yarım günlük mesafede bir şehre bağlanması, bu tabii daha da büyüyebilir. Coğrafi şartlar bunu arttırır. Bazen bir gün ama en azından bir günlük yolla her köy en fazla bir günlük yolla kazaya varabilmekte. Gerekirse orada bir gece yatıp ertesi gün dönebilmektedir. Bu sağlanmış. Demek ki şehircilikte bir mantık var. İnsanların ihtiyaçları var ticarete. Bunun esası ticarettir. Ticaret de emniyetli yerlerde olur. Dolayısıyla hükümet buraya bir adam tayin eder. Buranın emniyetini sağlar. Herkes malını oraya onun için getirir. Köylüler de ihtiyaçlarını buradan görürler. Köylüler ihtiyaçlarını burada satarlar. Ürettikleri buğdayı burada satarlar. Alacaklarını burada alırlar. Dolayısıyla şehir kurmanın en temel maksadı ticaret ve güvenliktir.
Bir de nüfusun belli bir yerde istihdam edilmesi, o Tabii. nüfusun kontrol edilmesi, nüfusun yeteneklerinin, iş hacminin bilinmesi, bütün bunlar da Tabii. aslında bir devlet
köylük yerlerde istenir. Doğru. Köylük yerlerde sanatkar olmaz ve olması beklenmez. Köylük yerler ziraat ve hayvancılıkla meşgul olan veya ormancılıkla meşgul olan yerlerdir. Sanat da kazalarda olur. Köylünün nalı çakılacaksa atına kazaya gitmesi lazımdır. Keçe dokuma lazımsa kazada vardır. Düğün yapacaksa kuyumcu kazada olacaktır. Yani şehirde olacaktır. Binaenaleyh şehir hem ticaret hem sanat erbabının bulunabildiği yerdir. Ve zaten bir şehir kurulduğu zaman da oraya her sanat erbabına bir kişi gelir. Gelmiyorsa devlet tarafından getirtilir.
İhtiyacın karşılanması. Evet.
Umumiyetle mesela Anadolu'da daha önce de konuşmuştuk. Bu nüfus seyyaliyetine, akışkanlığına da sebebiyet verir. Mesela Anadolu'da Ermenilerin yurdu Erzincan, Kars, Van arasındaki üçgen olduğu halde Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'da kurdukları şehirlere hep bu Ermenilerden küçük küçük koloniler yerleşmiş. Niye yerleşmişler? Çünkü Ermeniler esnaf bir millettir. Her esnaf vardır. 3-5 Ermeni bir şehre, 3-5 Ermeni böylece Anadolu'nun her yerine.
Yalnız da bırakılmıyor ama.
Değil, koloni halinde değil. Çünkü
o zaman sosyalleşmesine imkan veriyor.
Tabii evlenmesi lazım, düğün yapacak, ölüsü olacak. Yani bir tek Ermeni tek başına gidip de bir şehirde yaşayamaz. Yaşamaz da zaten. Onun için koloni haline giderler. Rumlar da böyledir, Yahudiler de böyledir. Yahudiler köylü olmayan tek Osmanlı milletidir. Hiçbir köyde yaşayan Yahudi yoktur. Yahudiler hepsi şehirlerde yaşarlar. Bunun dışındaki bütün milletler, Bulgarı, Rumu, Ermenisi, Arabı hepsi köyde de, şehirde de, kasabada da yaşarlar.
Enteresan bir detay
evet.
bu.
Çünkü Yahudiler tüccardır, ziraat erbabı değildir. Köylülük yapamazlar çünkü onların tarih boyu arazi alması pek bazen izin verilmemiş, bazen hoş karşılanmamış. Biraz bazen de alışmamışlar böyle bir kültüre.
Tabii öyle bir yaşam biçimi olmayınca hani ne öğreniyorsanız, evet, neyin içine doğuyorsanız onu şekillendiriyorsunuz.
Tabii Anadolu'ya gelen Yahudiler hep ticaretle meşgul olmuşlar. Avrupa'dan Anadolu'ya kaçan Osmanlı ülkesine sığınanlar da orada ticaret erbabı olarak gelmişler ve çoğu paralı olarak gelmiş. Dolayısıyla köye yerleşmesi mümkün değil. Bir de köy çok daha familiar yaşanan, yani sıkı yaşanan yerlerdir. Orada Yahudinin bulunması çok zordur. Çünkü Yahudiler hep kapalı devre yaşamaya alışmış insanlardır. Yani bir Yahudi, iki Yahudi, üç Yahudi bir köye gidip zaten yaşayamaz. Tek bir köy kuramaz tarihi sebeplerle. Onun için böyle de bir durum vardır. Şimdi bu şehirler dediğim gibi Anadolu'da, Osmanlı ülkesinde ticaretin, sanatın ve emniyetin sağlanması mülazasıyla kurulmuş. Bunlar birbirleriyle irtibatlıdır. Yani ticaret olduğu için emniyet vardır, emniyet olduğu için ticaret vardır.
Bir parantez açacağım. Şimdi Anadolu coğrafyasında Osmanlı'nın ilk yurdundan bahsettiniz. Ama Osmanlı sürekli fetihlerle büyümüş, evet, bir imparatorluk. Dolayısıyla yeni fethedilen yerlerdeki şehirleşme politikası nasıl olmuş diye, evet, merak ediyoruz.
Evet. Şimdi Osmanlılar'da şehir politikası üniversal prensiplere uygundur. O ise şudur. Her şehrin merkezinde o şehir halkının ibadet edebileceği bir mabet bulunur. Bu Hristiyan şehri ise kilisedir, Yahudi şehri ise havradır, Müslüman şehri ise camidir, Zerdüş şehri ise ateş
gelidir. Sonra fethedilen yerler içinde mi geçerli?
Şimdi bu zaten sonra fethedilen yerlerde de mutlaka şehrin göbeğinde Osmanlılar bir mabet bulmuşlardır. Bu mabet bir kilisedir. Hı hı. Bu kilise camiye tahvil edilir. Çünkü orası artık bir
en büyük,
evet, kilise, en büyük kilise camiye tahvil edilir. Bu, buna hukuk da müsaade ediyor. Şundan dolayı savaşla fethedilen yerlerde oranın bütün mabetleri savaş galibine aittir.
Oranın uluslararası bütün hukuk böyle
da böyledir. Evet. Hı hı. Bütün menkul gayrimenkul mallar savaşanlara aittir. Oradaki halk savaşanların esiridir. Bu bir savaş
halkın
hukukudur.
Halkın evi, iş yeri, hayır, hayır, malı, hepsi, mülkü de dahil midir
hepsi,
buna?
Hepsi devletin ganimetidir. Hatta orada yaşayan insanlar
da... Orada da böyle midir?
Değil, yani, şimdi öyle değil. Değil. Çünkü şimdi zaten savaşla toprak kazanmak yasak olduğu için Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre şu anda böyle bir şey yok. Ve son 100 yıldır da zaten devletler bir yeri fethettikleri zaman, işgal ettikleri zaman oradaki hususi mülkiyete saygı göstermişler. Bunu Osmanlı da kabul etmiş. Ama bu son 100 yılın gelişmesidir.
Şimdiki işgallerde zaten işgal edenin ismiyle devam eden devletler,
evet,
yok.
Yok, evet. 1815'ten beri Avrupa yeni bir devletler hukuku politikasına geçti. Artık bir yer fethedildi mi oranın hususi şeyine müsaade ediliyor, mülkiyetine. Hı hı. Ama tabii o zamanlar, bahsettiğimiz zamanlarda öyle değildi. Orta Çağ ve Yeni Çağ'da bir yer fethedildiği zaman oranın bütün gayrimenkulleri, arazisi, evleri, dükkanları, menkul malları, orada yaşayan insanların hepsi galiplerin eline geçer. Yani insanlar esir edilir, araziler onun malı olur. Fakat devletler bunu yaparlar mı? Şimdi gerçek durum ne? Realite ne? Realite böyle değil. Çünkü orayı fetheden kimse oradaki gayrimenkulleri ne yapsın? Hepsini el koysa ne olacak? Orası şehir olarak kalacaksa orada hususi mülkiyet olması lazım. İnsanlar orada çalışmalılar, ticaret yapmalılar, mülk sahibi olmalılar ki oradan devlete bir menfaat gelsin. Onun için devletler bir yeri fethettikleri zaman oradaki araziyi sahiplenmezler. Oranın halkının elinde bırakırlar. Halkı da esir yapmazlar. Vatandaş yaparlar, hı hı, ki normal düzen devam etsin. Bir yeni baştan düzen kurmak çok zordur.
Yoksa şey gibi değildir. Hani bir yazılan bir şeyi silmek ve onun üstüne yeni bir şey yazmak değildir.
Mevcut hal devam etsin isterler. Osmanlılar da böyle yapmış. Balkanlarda ve nerede olursa olsun bir yeri fethettiği zaman oradaki mevcut durumu ipka etmiş, yerinde bırakmış. Demiş ki herkes dükkanına, herkes evinde oturmaya devam etsin. Hususi mülkiyete saygımız var. Esir almayacağız sizi, vatandaş statüsü tanıyacağız. Gitmek isteyenler gidebilirler ama yanında bir şey götüremezler. Menkul mallarını götürebilirler, gayrimenkullerini satamazlar. Devlet böyle bir politika takip etmiş. Bu politika içinde mabetlerin yerine, bu insanlara mabet de lazım. Osmanlılar diyor ki mabetlerin hepsi onlara kalsın. Ancak şehrin en büyük mabedini ben alırım. Çünkü benim derhal ilk cuma orada toplanıp cuma namazı kılma mecburiyetim var. Hı hı. Yeni cami de yapamam. İlk en büyük kilise ve ateşkedeyi fethedip camiye çevirmişlerdir.
Bunun için hemen orada bir değişiklik.
Hemen değişiklik. İçinde put varsa, resim varsa onlar kapatılır. Mihrap tespit edilir. Ezan okulur ve namaz kılınır. Bu mümkündür. Hı hı. bu siyaset hep böyle olmuştu. Ayasofya'da buna kıyas edersiniz. Ama eğer yeni bir şehir kurulmuşsa, böyle şehirler de var. İslam tarihinde de var, Osmanlılar zamanında da var. Bütün dünyada mabet. Mabedin etrafında çarşı vardır. Çünkü insanların, şehrin manası budur. Çarşı olacak, alışveriş yapacaklar. Şehrin etrafı, mabedin etrafında meydan ve meydanın etrafında çarşılar vardır. Ve çarşıların açıldığı sokaklar çeşitli mahallelere açılır. Mahallelerde insanlar oturur. Hatta her şehrin mahalleleri bile etnik yapıya göre, dini yapıya göre veya tarihi sebeplere göre değişir. İlk gelenler belli bir yerde otururlar mesela. Sonra gelenler belli bir yerde oturur. Sonra bu şehrin etrafında surlar vardır. Surlar şehri korur. Bu surların dışında da evler vardır. Banyo derler buna. Bunlar zaman içinde şehre çeşitli sebeplerle gelmiş ama şehre sığmamış kimselerdir. Sur dibinde oturur. Bunlar da şehre dahil sayılır. Sonra şehrin bostanları, kışlaları, mezarlıkları, harman yerleri.
Bunlar hep şeyin dışında mıdır?
Surun dışındadır.
Surun dışındadır, mezarlıklar. Ondan sonra artık
şehir biter. Surun içinde de olabilir ama umumiyetle böyledir. Bazı şehirlerin surları yoktur. Ya sursuz yapılmıştır. Çünkü şehir yapıldığı zaman bazen sur yapılır. Eğer meydandaysa sur icap eder. Dağlık yerdeyse çok sur icap ettirmez. Sonra zaman içinde o surlara ihtiyaç kalmaz. Veya surlar harap olur. Surlar yıkılarak şehir büyütülür. O zaman o şehrin suru yoktur. Şehir büyüdüğü kadar büyür. Ki büyümeye elverişli şehirler bunlardır. Banyolar arkasında ihtiyaç, işte mezarlık gibi, kışla gibi, garnizon gibi, depo, harman yeri gibi yerler. Sonra artık şehir biter. Bazen tabii sınırlarla bir nehir gibi, dere gibi, vadi gibi bazen bitmez tarlalar başlar ve artık ondan sonra bir yürüdüğünüz zaman şehrin köylerine ulaşırsınız. Bu şehrin köyleri de yakın köylerinde şöyle bir fonksiyonu vardır. Şehri beslemekle vazifelidirler. Umumiyetle bazen resmen, bazen fiilen bu vazife onlara verilmiştir. Bunlar ekip biçtiklerini şehre getirip satmakla mükelleftir veya zaten eşyanın tabiatı gereği
zaten en yakın yeri
oraya getirip oraya satarlar. Böyle geçinirler. Böylece şehrin gıda problemi halledilmiş olur. Yakın şey, köyler vasıtasıyla o köylerinde geçimi sağlanmış olur.
Bu karlı bir ticaret midir? Şimdi mesela şehirlere getirilen yiyecek içecek tarlayla şehirdeki satış fiyatı arasında ciddi anlamda farkları da beraberinde getiriyor. Evet, aradakiler kazanıyor belki ama pek köylü kazanamıyor. Eskiden de böyle miydi?
Burada öyle değil. Burada tabii bir el ve en fazla iki el giriyor araya. Yani köylü kendisi getirip satıyor pazarlarda. Fakat bazen köylü gelip de pazarda oturmak, zaman kaybetmek istemez. Bu işi yapan cerrahlar vardır, komisyoncular vardır. Zaman içinde teşekkür etmiştir bunlar da. Bunlar köylüyü bazen karşılarlar sur girişinde. Bazen köylere giderek bu malları alırlar, üzerine kar koyarak satarlar. Zaman içinde zaten şehirlerde haller, büyük pazarlar teşekkül etmiştir. Bu haller hususi insanlar tarafından idare edilir. Bunlar meyveyi sebzeyi doldururlar, kalitesi. Bunun tabii faydası da var, zararı da var. Faydası, kaliteli mallar geliyor, bütün malı bir araya geliyor, insanlar bütün malı bir arada görebiliyorlar. Ama öte taraftan da araya para girdiği için fiyat artıyor. Malın fiyatı artıyor. Evet, olduğu gibi. Tabii köylü şehre geldiği zaman da şehre bir vergi ödüyor. Buna okturva derler, belediye vergisi ödüyor. Çünkü orada emniyet içinde malını satmanın getirdiği bir karşılık vardır. Böyle de bir vergi öder. Şimdi bir de bu böyle bir durumu var.
Ama eğer simsara satarsa bu vergiyi ödemeden
ödememiş dışarıda olacak. Evet, ve simsar onu zaten bir şekilde fiyatın içine koyar veya ayrı bir şekilde ödeme yapar.
Kısa bir araya gidelim. Ardından tekrar burada buluşacağız sevgili dinleyicilerimize. Yine Osmanlı'da şehirleşmeyi konuşacağız. Sohbetimiz devam ediyor. Şehirleri konuşuyoruz. Osmanlı coğrafyası içine baktığımızda aslında içinde bulunan coğrafyanın ikliminden de etkilenmiş. Çok güzel şehirler kurulmuş.
Evet.
Bu şehirlerin bir kısmı hala o güzelliğiyle yaşamaya devam ediyor. Bir kısmı tabii ki el değiştirmiş ve yeni yönetimin, yeni devletin kendi şehirleşme anlayışıyla değişmiş. Ama şu bir gerçek ki Osmanlı şehirlerine yukarıdan baktığınızda çok keyifli bir ilişki görüyorsunuz. Evler arasında var, çarşıda dükkanlar arasında var, insanlar arasında var, mabetle o mabede giden arasında var. Şimdi de çok büyük mabetler, çok büyük şehirler kuruluyor. Ama nedense biz bu ilişkiyi göremiyoruz. Evet. Neden böyle?
Şimdi efendim Osmanlı coğrafyası dediğimiz zaman Arap ülkelerinden tutun Balkanlara kadar çok farklı şehirler var. Şehir mimarları çok farklı. Hatta birbirine yakın şehirlerde bile kullanılan malzemeden ve topografik yapıdan kaynaklanan farklılıklar var. Ama hepsinde ortak olan bir nokta vardır. Bir kere efsane, rivayet ne derece doğru bilmiyorum. Bir şehir kurulmadan önce oraya ciğer asarlarmış, sakatat asarlarmış. Sakatatın çürümeye başladığı zamana göre şehir merkezini kurarlarmış. Böyle bir rivayet de var. Bu tabii oranın havadar olması, oksijenin fazla olmasını beraberinde getiriyor. Bundan dolayı böyle yapıyorlar. Ama bu şurası bir gerçektir ki Osmanlı şehirleri en güzel yerlere kurulmuştur. Hı hı. Zaten su olan yer güzeldir. Su ihtiyacı vardır.
Bir de çok enteresan bir şekilde şehirlerin içinden akan sular, evet, var. Bu şehre inanılmaz bir huzur da, evet, getiriyor. O su sesi, evet, şehrin içinde
duyulması. Avrupa şehirlerinin güzelliği içinden hepsinden bila istisna su geçer. Peki biz ne yapmışızdır? Son devir için söylüyorum. Şehrin içinden geçen suları önce pislik,
kanalizasyon,
çöp, sonra kanalizasyon. Kanalizasyon sonra yapıldı biliyorsunuz. Sonra kanalizasyon yaptık. Arkasından bu tabii sıhhati ihlal ettiği için ya yerini değiştirdik ne şeyin ya bunun üzerine örttük. Anadolu'da böyle üzeri örtülmüş pek çok akarsu vardır.
İstanbul'da da?
Evet, İstanbul'da da vardır. İstanbul'da yeri değiştirmiş üzeri. Halbuki İstanbul bu derelerle vardır. Bu dereler İstanbul'u aynı zamanda korur. Selgahtır bunlar. Hı hı. Çünkü tabiatın sel diye bir oyunu var insanlara. Bu oyunla siz baş edemezsiniz. Kim olursa olsun baş, Amerika'da olsa baş edemez. Bu selin tabii mecrası derelerdir. Siz bu derelerin yerini değiştirirseniz, oraları yol yaparsanız, oraları bina yaparsanız ondan sonra perişan olursunuz. Ben diyorum hatta bu boğazın da üzerini kapatsalar da rahat etseler.
Şimdi Halic'in üzerine kapatması
konuşuldu.
Vardı.
Şimdi akarsu dediğiniz gibi o şehre bir güzellik katar.
Bir tını veriyor. İnanılmaz bir şey.
İklimini mülayimleştirir. Hafif rutubet olmakla beraber oraya çok fayda eder o dere. En mühimi de ulaşıma yardımcı olur. Şehir büyüdüğü zaman o nehir ulaşımı sağlar. Avrupa'nın pek çok şehrinde ulaşım
doğal
nehirler vasıtasıyla,
onlar, evet, değil mi?
Hatta Avrupa'daki nehirler vasıtasıyla Karadeniz'e bile inmek mümkündür. Ta Almanya'dan. Mesela Eskişehir'in Porsuk vardır. Yıllarca o Porsuk fabrikaların pisliklerini aktı. Bir gün yeşil, bir gün kırmızı. Kumaş fabrikalarının, evet, boyaları. Ondan sonra çöplük kanalizasyonda. Şimdi temizlediler. Porsuk Eskişehir'i değil, bambaşka bir şehir yaptı.
Şimdi onun etrafında inanılmaz güzel çay bahçeleri var.
Parklar oldu, çay bahçeleri oldu. Eskiden Porsuk'un yanından geçemezdin pislikten. Yapıldı, plaj yapıldı. Suni olmakla beraber yapıldı. Hı-hı. Eskişehir çok derme çatma bir şehirdi. Eski bir Osmanlı şehri olmasına rağmen çok hoyratça tahrip edilmiş bir şehirdi. Şimdi şehrin havası değişti. Bir Avrupa şehri haline döndü. Bu sayededir. Yani birinci sebebi Porsuk'tur. Nehirdir. İşte Osmanlılar'da bu su bazen cüz'i bir çeşme olarak, göze olarak, bazen bir akarsu olarak akar gider. Şehre bir hava verir. Hem de şehrin su ihtiyacını temin eder. Bu çok mühimdir. Şehirler dediğim gibi dağ yamaçlarının kurulduğu için umumiyetle manzaralıdır. Hiçbir ev hiçbir evin önünü kapatmaz. Havadardır. Hiçbir zaman çok sıcak ve çok soğuk olmaz. Dağ soğuktan korur. Yamaç olması da sıcaktan korur. Umumiyetle kıbleye, doğuya karşı evler bakar. Hiçbir ev güneye veya kuzeye bakmaz. Kuzeye bakan evler soğuk ve rutubetli olur. Güneye bakan evler çok sıcak olur. Onun için Osmanlı şehirleri umumiyetle kıbleye, doğuya bakarak kurulurlar. Evlerin kapıları da öyledir. Hatta böyle olmayan şehirler kuranları aşağılar insanlar. Bilmemişler demek ki kuzeye kurmuşlar gibi konuşulur.
Yeteneksizlik,
beceriksizlik olarak görülür. Olarak görülür.
Kıbleye yani, dönük olmasının özel başka bir manevi sebebi var mıdır?
Hayır. O belki kıblenin kolay tespit edildi ama kıble güneyi doğudur biliyorsunuz. Yani ne güney ne yani mutedil bir mevkiyi, evet, teşkil eder. Yani doğuya yakındır. Veya doğu. Bu güneşin ilk ışıkları bir eve faydalıdır. Son ışıkları, hı-hı, değil. Onun için doğuya bakan ev makbuldür. Doğu tarafına bakan ev makbuldür. Evler de böyledir. Şimdi şehirlerde bu var. Bir de tabii şehirlerin mimarisi var. Osmanlılar yapılan evlerde konforu, aynı zamanda sıhhiliği, ucuzluğu ama kaliteyi, pratik olmayı ön planda tutmuş. Onun için ahşap mimari tercih edilmiş. Ahşap mimari yangına elverişli olmakla beraber zelzele bölgesinde yaşadığımız için zelzeleye karşıdır. Bir de kolaydır. Taş ocağı çok azdır Anadolu'da. Ama tahta bulmak daha kolaydır. Nakletmek daha kolaydır. Tahta bina ile ev yapmak daha kolaydır. Bunu eskiden dülger denilen müteahhitler, marangozlar yapardı evleri.
Taşa şekil vermek, daha zordur. Şekillendirmek
daha zordur. Onun için ahşap tercih edilmiş. Bu evler umumiyetle bahçelidir. Birbirlerinin ışığını kapatmaz, önünü kapatmaz. Sokaklar dardır. Evler birbirine yakındır şehirlerde. Bunun sebebi şehirlerde arazi az olduğu için kıymetlidir. Bu bir. İkincisi emniyet de vardır. Çünkü eskiden şehir de olsa buraları eşkıyanın basması, haramilerin, soyguncuların basması mümkündür. Bilhassa köylerde evler birbirine çok yakın yapılır. Birbirini korusun diye. Yani şehirler o kadar değil ama şehirlerde de bu nazara alınır ki çok fazla emniyet için evler birbirine yakındır. Hem arazi kıymetli olduğu için. Çok kat yoktur. Zaten şark kültüründe altı üstü oturmak diye bir şey mevzu bahis değildir. Herkes müstakil evinde oturur. Şey buna müsaittir.
Aile en fazla evi paylaşıyor değil mi?
Paylaşır. Yani bahçesine odalar yapılır ama üstlü altlı oturma mevzu bahis değildir. Bu da şehirlere ayrı bir hava katar. Evler her ailenin geleneğini, ruh yapısını aksettirir. Kokusuyla, rengiyle, bahçesiyle, ağacıyla, çiçeğiyle. Dolayısıyla her ev aynı zamanda bir ailenin markasıdır, armasıdır, sembolüdür. Şehirler bu bakımdan canlıdır, insanidir, içtimaidir, mekanik değildir, madde değildir, canlıdır. O bakımdan Osmanlı şehirleri her zaman günümüz şehirlerinden çok farklı olmuştur. Orada yaşayan insanlar birbirlerini tanırlar. Nüfus azdır. Şehirdeki hayat diğer aileler tarafından paylaşılır. Herkes ayrı mahallelerde yaşasa bile neticede ortak buluştuğu yerler vardır. Çarşı ve mabet olmak üzere. Burada farklı dinlerden, ırklardan ve kültürlerden insanlar bir arada olurlar. Yani Müslümanlar belki camide ama diğerleri çarşıda bir aradadırlar. Bu da Osmanlı şehirlerinin başka bir hususiyetidir. Böylece Osmanlı şehirlerinde öteki diye bir mefhum yoktur. Çok enteresandır. Müslümanlar Müslüman mahallesinde, hatta Çerkezler Çerkez mahallesinde, Tatarlar Tatar mahallesinde yaşarlar.
Ama.
Fakat ortak yerleri olduğu için bunlar birbirlerini yadırgamazlar. Onun için Osmanlı'nın şimdi mesela bir Rum, Ermeni, bir Müslüman için çok yadırgayıcı gelebiliyor. Ama Osmanlı için böyle değildir. Hatta, Osmanlı'nın ötekisi yoktur.
Hatta bir Afrikalı'nın bile... Tabii, Osmanlı tabii. coğrafyası içinde hiçbir şekilde ayrım görmeden...
Tabii çünkü evlerin çoğunda köle menşeli de olsa zenciler vardır. Zaman içinde de hatta zenci köyleri teşekkül etmişti. Bu bile yadırganmaz Osmanlı ülkesinde. Böyle de bir şehirlerin böyle de bir havası var. Böyle de bir faydası var.
Şimdi bu şehirlerin Osmanlı coğrafyasında şimdi Anadolu içinde, şimdiki Türkiye içinde kalan ya da diğer ülkelerde kalan şehirlerin şimdiki akıbetini biraz konuşalım.
Şimdi tabii son 100 yıl bir kere şehircilik anlayışında, telakkisinde çok değişiklikleri beraberinde getirdi. Bir kere göçebe hayat tamamen bitti. Köylerin yıldızı söndü bilhassa 50'lerden sonra. Sanayileşmeyle beraber köylüler köylük yerleri bıraktılar. Şehirlere göç etmek mecburiyetinde kaldılar.
İşçi oldular.
İşçi oldular.
Yani tarlada yarı çalışmak yerine fabrikada çalışmayı
tercih ettiler. Bunun tabii çeşitli sebepleri, sosyolojik sebepleri var. Şehirlerde yeni mahalleler kuruldu. Bu mahalleler işçi mahalleleriydi. Altyapıdan mahrum. Köy hayatından bile mahrum bir havada yaşadılar. Ama bunlar şehirle entegre oldular. Dolayısıyla şehrin havasını bu mahalleler bozdu. Daha sonra şehirlerde şöyle bir farklılık yaşandı. Eski şehir merkezindeki yapılar köhnedi, eskidi. Sosyolojik değişiklikler sebebiyle bu aileler bu evleri tamir ettirmeye veya idame ettirmeye, devam ettirmeye imkan bulamadılar. Bulamayınca bu evler bölündü, parçalandı, apartmana dönüştürüldü, kiraya verildi. Sonra tamamen terk edildi. Bir kısmı yıkılıp yerine daha modern evler yapıldı. Bir kısmı ise biraz da Kale Mahallesi'nde köyden gelenler tarafından işgal edildi. Yani köyden gelenlere verildi. Düşünün Anadolu'da Kale Mahallesi'nde oturanlar hep o şehrin aristokrat yerlileri iken zaman içinde Avrupa'da da böyledir. Zaman içinde bunlar şehir dışlarına çıktılar ya o şehri terk ettiler. Köylüler gelip o eski evlere yerleştiler. Dolayısıyla şehrin ananevi havası yok oldu. Evler yerinde dursa bile, o eski evler dursa bile yok oldu. Bu Ankara'da da böyledir. İstanbul'da da böyledir. Efendim Eskişehir'de de böyledir. Odun pazarı için. Yani her yerde kale, Kayseri için de böyledir. Her yerde kalede yaşayanlar o şehrin yerlileriyken kale içinde yaşayanlar, bunlar burayı terk ettiler. Bu da şehrin bir kere o asırlık havasını değiştirdi. Bu şehir kimin şehridir? Bu şehirde kimler yaşar? Kozmopolitleşti şehirler. Nüfus arttı. Nüfus artışı altyapı problemlerini beraberine getirdi. Zaten coğrafi olarak veya maddi sebeplerle bu şehirlerin altyapısı zayıftı. İyice zayıflaştı. Mimari stil bozuldu. İnsanlar ihtiyacına göre evler yaptılar. Bu evler şehrin havasını değiştirdi. Bir mimari yeknesaklık ortadan kalktı. Tarihi evler yok oldu. Tarihi çarşılar yok oldu. Parke taşların üzerine asfalt döküldü. Evler yıkılıp yollar açıldı. Mezarlıklar kaldırılıp yerine tarihi mezarlıklar kaldırıp yerine şehir parkları yapıldı. Dolayısıyla şehirler tarihi hüviyetini büyük ölçüde kaybetti. Hı hı. Hem insan olarak kaybetti, hem mimari olarak. Tabii asayişsizlik, sağlık problemleri de beraberinde gelince şehirler devamlı bakılması, beslenmesi, tedavi edilmesi gereken kronik hastalara dönüştü. Hı hı. Bu kaldıramayacağı kadar büyük bir yük.
Çözüm.
Gıda daralması, pahalılık şehirleri birbirinden yaşanmaz hale getirdi.
Çözüm köye göç müdür? Geri
değildir. Göç... Değildir. Şimdiden sonra ne yapılabilir belli olmaz. Osmanlılar mesela son zamanlarda belli yerlerde belli kasabalar kurarak köylerden göçü kontrol altına almaya çalışmışlar.
Hatta şehirlere girişte şimdi İstanbul'u önlemişler.
İstanbul'a köylülerin gelmesini engellemişler. Diğer şehirlere de mümkün mertebe yerleşmeyi tahdit etmişler. Çünkü köylünün köyünü terk etmesi ekilmemiş tarlalar demektir. Devlet bunu istemez. Onun için şehirlere yakın kasabalar kurarak nüfusu dengelemeye çalışmıştır. Anadolu'da pek çok kasaba Sultan Aziz Sultanahmet zamanında kurulmuştur. Bunda bu da enteresandır. Ama Cumhuriyet'te böyle bir politika olmadı. Yeni şehirler kurulmadı. Mevcut şehirler hoyratça tahrip edildi. Tarihi çevre bilinci olmadığı için tarihi çevre yok edildi. Sonra devletin aklı başına geldi. Eski evleri korumaya kalktı. Eski ev içindekinin tamir edemeyeceği evdir. Adam orayı
hatta
terk etti.
Hatta ona bile izin vermedi. İzin vermedi. Eski evlerini
tamir ettiremedi.
İzin almak çok zor.
Yoksa kredi vermedi. Evi terk etti. Ev yandı. Yanında koca bir apartmanın yanında iki katlı ahşap evin ne hüviyeti vardır. Camiler tamir edildi. Alüminyum camlarla plastik şey. O eski hüviyetini kaybetti. Dolayısıyla Osmanlı şehirleri çok hoyraç. İstanbul keza yol açacağız, hava meydanı yapacağız bahaneleriyle çok tahribata uğradı. Diğer şehirler böyle oldu. Zaten yangın ve depremin tahribatına bir de hükümet eliyle ve insanlar eliyle yapılan tahribat eklendi. Ve şimdi artık Osmanlı şehri havasını görmek çok zor. Ama tek tük.
Nerede gerek, bulabiliriz mesela nerede, sizin en sevdiğiniz
şehir? Nerede bulabiliriz? Şehir. Yani Anadolu'nun pek çok şehrinde, bilhassa kapalı şehirlerinde. Yani dışa çok açık olmayan Bursa, Kütahya, Eskişehir gibi şimdi diyeceksiniz öyle ama eskiden onlar da kapalı şehirlerdi. Afyon gibi yerlerde eski mahalleler kaldı. Ankara'nın kale içinde bu kaldı. İstanbul'da neredeyse kalmadı. Rumeli'de Üsküp gibi şehirlerde, Kavala gibi yerlerde, Filibe'de böyle mahalleler, Osmanlı mahalleleri kaldı. Bunları daha sonra da akılları başlarına geldiler, sit alanı ilan ettiler. Vaka çoğu otel, butik otel ve çarşı, kafe, lokanta olsa bile yine canlı yaşayan insanlar burada kaldı. Ve eski bunlar bir nevi minyatür şehir olarak kaldı. Buna da gene minnettarız. Ama pek çok şehirde bunlar ortadan kalktı, kalmadı. Zaten harap oldu bazı şehirler. Yandı. Van'ı düşünün. Van yandı. Van'da eski hiçbir ev yoktur, hiçbir bina yoktur. Erzincan keza zelzele oldu. Hiçbir eski ev kalmadı. Ama bazı şehirler, Milas gibi mesela, kendini muhafaza etti. Belli yerleri eski Osmanlı, hatta Selçuklu hüviyetini taşıyor. Son
fotoğraf
zamanlarda da
öyle, dışarıdan fotoğraf olarak öyle. Ama tabii içinde ama ne efendim, yaşandığını bilemiyoruz.
Artık içindeki şehirlerde hiç orayla alakası olmayan insanlar yaşıyor. Veya dediğim gibi ya otel olmuş ya lokanta olmuş. Artık orası şehir denilecek havada değil.
Zaten turistik bir kimlik yükleyebiliyorsanız evet, eşyaya o ayakta kalıyor. Çünkü para kazandırıyor.
Para kazandırıyor. Evet, aynen öyledir. Yani Ankara'daki kale içi de öyle oldu. Yani ondan dolayı bunlar ayakta kaldılar. Yoksa Avrupa'da ama böyledir. Avrupa'da da eski şehirler, eski şehir merkezleri hep bu sayede ayakta kalmıştır. Turistik olduğu için ayakta kalmıştır.
İlgi çekiyor.
İlgi
giren
çektiği
insanlar
için, evet.
Tabii ki hani her yerde bir AVM var zaten.
Evet.
Bir başka AVM görmeye gitmiyor.
Evet.
Aklı başında
doğru,
turist gitmez.
Mesela akşamleyin bu mahallelerdeki camiye gidin. İmamdan başka hiç kimseyi bulamazsın. Çünkü orada yaşayan insan kalmamıştır. Mesela Sultanahmet'i düşünün. Sultanahmet'te, Sultanahmet Camii'ne gidin yatsı namazında. Hiç kimse yoktur. Koca Sultanahmet vaktiyle dolar. Çünkü Sultanahmet oturulan bir mahalleydi. Sultanahmet Ayasofya arasında evler vardı. Bunlar hep kalktı ortadan. Koca mabet cemalsizdir. Pek çok eski şehirde de camiler böyledir. Yani Anadolu'daki eski şehirlerde o korunmuş evlerin yanındaki mabetler boştur. Sokaklar boştur. Artık eski şehir hüviyetini ama bu kaçınılmaz. 21. yüzyılın getirdiği bir şey bu.
Evet. Büyüdükçe aslında küçülüyoruz.
Aynen öyle oluyor.
Bir sarsan, evet, maalesef öyle oluyor. İnsan bunu görünce üzülüyor.
O zenginlik kayboluyor. Yeknesaklık hasıl oluyor. Hangi şehre giderseniz gidin birbirine benziyor. Halbuki eskiden öyle değildi. Şehirler farklıydı, insanlar farklı, kıyafetlerinden farklı. Şimdi bütün şehirler birbirinin aynısıdır. Dünyanın neresine giderseniz birbirinden ayıramazsınız. Altında biraz olmadıkça bu şehri ayıramazsınız. Ama karakteristik hususiyetler eskiden evler, mabetler, yollar, çarşılardı. Onlar çok azaldı.
Tabii o coğrafyanın getirdiği belki mimari şeklini devam ettirenler. Çünkü bir yerde bir şehirleşme biçimi olduysa dolayısıyla o coğrafyanın da etkisiyle oluşuyor. Onu devam ettiriyorsanız evet, ama her yere dışı cam binalar yapıyorsanız evet. Ki mimarlar tartışıyorlar bunu evet. Artık büyük şehirlerde özellikle şehir merkezinde dışı cam binalara ihtiyacımız yok. Bunların evet. Şehre bir katkısı yok, yok. Diyor. Hani Londra'da da, İstanbul'da da, New York'ta da, Mısır'da da aynı cam binayı bulabiliyorsunuz.
Bulabiliyorsunuz. Ama bir de şöyle bir durum var. Tabii Avrupalılarda şehir şuuru olduğu için onlar eski şehirleri, mesela Venedik gibi eski şehri muhafaza ettiler, Floransa gibi yeni şehirleri şehrin dışına uydu şehir olarak kurdular. Biz bunu yapamadık. Biz şehri uydu şehre dönüştürdük. Oralarda mesela gene o eski şehirde yaşayan insanlar vardır. Roma'ya da gidin, Floransa'ya da gidin, Venedik'e, eski şehirde yaşayan insanlar vardır. Oranın eskilerinden de yenilerinden de bulabilirsiniz. Dolayısıyla oraların eski şehrinde bir hayat vardır.
Ama bizim ama eski şehir yok. Diye tanımladığımız yer sur içi veya işte sur dışında evet. Diyelim ki Pera'da evet. Yerleşim yeri yapmanıza imkan yok ki. Evet, mesela Balat'ı düşünün.
Evet yok artık yani evet. Yok.
Yani şimdi belki restore edilerek evet. Belki elden geçirilerek bir hal çaresi oluşturuluyor ama.
Onda yarısı otel olacak yani bir lokanta veren, olacak. Tabii. Oturan kalmayacak. Orada oturanlar da bir müddet sonra orayı terk edecekler. Orası talebelerin kaldığı bir yer olacak.
Göçle gelmiş. Ben üniversitede öğrenciyken işte o Süleymaniye evleri ve evet. Etrafındaki yerleşim yerlerinde çoğu iş yerine dönmüş.
Tabii öyleydi.
Hana dönmüş. Hana dönmüş. Ev olanlar, kırık pencereler, evet. Kırık camlar artık hani kira vermeden oturabilecek. Evet. Göçle gelmiş. Evet. Anca kendini idame ettiren evet.
Eve bak, otur, eve bak diye evet. Oturulan kimseler. Yani. Doğru. O güzelim Eskişehir Rüstem konakları mahvoldu gitti öylece.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.